بالعلم أخي فهو درب بهل به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.
سل إماما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد المجاهدين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Değerli kardeşler, birkaç haftadır, birkaç derstir tasavvuf nedir, nasıl çıkmıştır, tasavvufun İslam ile olan çelişkili yönleri, yani yanlış görülen yönleri nelerdir ve bununla beraber işte tarikat mevzularına girmiştik. Özellikle de Nakşibendi tarikatı nasıl çıkmış, ne gibi akidelere sahiptir, İslam'a aykırı olan yönleri nedir, birkaç derstir onu işliyorduk. Bugün inşallah yine Nakşibendili biraz daha tanıyıp inşallah dersi bitireceğiz Allah'ın izniyle. Evet, geçen hafta işte Nakşibendilikte İslam'a aykırı olan, özellikle de içine girmiş olan rabıta meselesini inşallah biraz üstünde durmuştuk. Rabıta, o da geçtiği gibi yani ta eskilerden olan bir ibadet çeşidi değildi. Yani Aleyhisselatü Vesselam döneminden yapılmış olan, İslam'da meşru olan, sünnetten gelme, İslam'dan gelme bir ibadet çeşidi değil. Ta Hicri 12. asırda, yani takriben 150-200 sene önce, miladi 18. asırda, 18. asırın ortalarında böyle bir ibadet çeşidi ortaya çıkıyor. Rabıta diye bir ibadet çeşidi çıkıyor. O da Halid el-Baghdadi adındaki zat, Nakşibendi tarikatının ileri gelenlerinden Hindistan'a gidiyor. Oradaki bazı dinleri inceliyor, bazı şahsiyetlerle görüşüyor ve onlardan etkilenerek, çünkü onlarda da rabıtaya benzer, onların da yapmış olduğu, bu Budistlerin yapmış olduğu bazı ayinler, ibadet çeşitleri var. Onlarda da Şeyh Mürid gibi bazı kavramları var. Onlardan etkilenerek gelip Nakşibendilik tarikatına ne yapıyor? Sokuyor rabıtayı. Ve rabıta, oradan öğreniyoruz ki işte diğer tarikatlarda yok. Nakşibendilik tarikatının bir de Halidi kolunda sadece. Yani her türlü işte kollarda değil, birkaç kollara ayrılıyor Nakşibendilik. Onlardan Halidi kolu ve şu anda Türkiye'de ittiba edilen de Halidi koludur. Gerek Adıyaman'daki, gerek burada İstanbul'daki ittiba edilen de Halidi koludur. Onlarda rabıta ibadeti vardır. Ve bu rabıtayı da tanımıştık. İşin içinde hem bidat var, hem de Allah'a ortak koşma var. Çünkü Allah'tan başkasından istimdat isteniyordu. Şeyhin ruhaniyetinden yardım istenerekten, kuvvet ve destek istenerekten yapılan bir bid'attır, yapılan bir ibadettir. Buna benzer yine Nakşibendilik'te hatm-ı hacegan diye, yani Farsçadan gelmiş olan bir terimdir. Böyle bir rabıta çeşidi de var. İkinci bir rabıta çeşidi, buna da hatm-ı hacegan dedikleri bir rabıta çeşididir. Arada bir bunu da yapıyorlar. Bunun da tabii bazı adapları var. Mesela işte gözler kapalı oluyor. Yani bir halka oluyorlar. Birkaç kişi yapıyor. Tabii kimsenin olmadığı bir yere çekiliyorlar. Kapıyı kapatıyorlar. Ve rabıtaya başlarken gözlerini kapatıyorlar. 25 defa istiğfar çekiyorlar. 7 defa Fatiha suresini okuyorlar. 100 defa salavat getiriyorlar. Sonra 79 defa Elemneşrah suresini okuyorlar. İhlas suresini de 1000 defa okuyorlar. Bütün bunları okuduktan sonra bunlarından hasıl olacak olan sevabı, işte başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna, ashab-ı kiramın ruhuna, sonra meşayih-i kiramın, özellikle de yani bu tarikatta, Nakşibendilik tarikatında var olan bu silsiledeki şeyhlerin ruhlarına ne yapıyorlar? Hediye ediyorlar. Bu şekilde bir ibadet çeşidi daha çıkarmışlar. Buna da hatm-ı hacegan deniyor. Yani böyle bir bid'at daha ortaya çıkarılmış. Tabi bunun da aslı astarı yoktur. Yani bizim dinimizde, sünnette ve da selef-i salihin hayatında böyle bir uygulama, böyle bir ibadet çeşidi yoktur. Evet, yine Nakşibendilik'te yani akidemize aykırı olan, var olan inançlardan birisi de el-fena vel-beka denen. Yani fena bulmak, yok olmak ve beka yani kalmak demektir. Hani kullu men aleyha fan ayette geçiyor. Toprağın üzerindeki, yeryüzündeki herkes fanidir. Yok olacaktır. Yok olma anlamına geliyor. Allah-u Teala'nın isimlerinden birisi de el-baki. Kalan anlamında değil mi? El-baki, kalan. Yani her şey helak olduktan sonra, yok olduktan sonra Allah-u Teala kalacaktır. İşte böyle bir makam vardır. Bu fena ve baka makamı. Bu da işte tarikatta dersleri almış olan, yani bu rabıtayı yapan, zikirleri yapan, seyri süluk yani içerisine girmiş olan, kendisine verilmiş olan, görevleri yerine getirmiş olan, uzun yılların tabii sonunda hasılatında artık o kimsede böyle bir makam oluşuyor. Fena ve baka makamı oluşuyor. Tabii bu ne anlama geliyor? Fena bulmak yani Allah'ta erimek, yok olmak anlamında kullanıyorlar. Yani böyle bir makama geliyor ve Allah'ın zatında artık yok oluyor. Beka da nasıl ki Allah kalıcıysa o da Allah'la beraber artık kalıyor. Artık o kimse yok olmuyor. Allah'la beraber, Celle Celaluhu ile beraber onunla kalmaya başlıyor. Ve şöyle diyorlar bunu yani tanımlarken اِنَّهُمْ قَدْ عَرَفُ اللّٰهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ. O kimseler ki yani bu seyr-i sülükten geçmiş olan kimseler artık Allah-u Teala'yı hakkıyla tanımaya başlıyorlar. Tabi daha önceki dersleri de geçmişti. Bir insanın Allah-u Teala'yı hakkıyla tanıması demiştik ki müstahildir. Değil mi? Yani biz kendi nefsimizi haşa hakkıyla tanımıyoruz ki Rabbul Alemin olan Allah'ı. Biz haşa tam olarak tanıyalım. Bize ancak Allah-u Teala'nın kendisini tanıttığı kadar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere tanıttığı kadar biz tanıyoruz. Hakkıyla Allah-u Teala'yı biz kuşatamayız, biz bilemeyiz. Buradan da bir sakatlık var yani. Evet, قَدْ عَرَفُ اللّٰهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ فَاسْتَحَقُّ بِذَٰلِكَ اَنْ يَنْصَهِرُ ف۪يهِ. Allah-u Teala'yı hakkıyla tanıdıklarından dolayı diyor artık Allah-u Teala'da eriyorlar diyor, yok oluyorlar bu zatlar. فَيَتَحَقَّقُ الْبَقَى. Böyle de olunca artık baki oluyor. Yani Allah-u Teala'nın zatında eriyince, yok olunca bu şekilde artık beka gerçekleşmiş oluyor. O kimse artık bakidir yani yok olmuyor. Tabi yine bunlarda makam vardı. Yani bu makama ulaşmak için önce fena fişşeyh makamı var. Yani şeyhte fena bulmak. Böyle bir makam işte şunu tefekkür ederekten. Yani ben yokum, var olan şeyhtir. Yani benim konumumda olmuş olsaydı o şöyle davranırdı. Sürekli şeyhi tefekkür ederekten ve ona göre amel ederekten. Yani o olsaydı böyle davranırdı. O olsaydı böyle yapardı diye sürekli şeyhi tefekkür eder. Ve bir zaman sonra kendi nefsini artık görmemeye başlar. Gördüğü nedir? Şeyh'tir. O yüzden diyor fena fi şeyh, yani şeyh'te fena bulmak, yok olmak. Sonra ikinci bir makama ulaşıyor. O da fena fi Resul. Resul'de fena bulmak. Yani ben yokum, Resul vardır. Yemek yerken diyor ki ben yemiyorum, Resul yiyor. O yemiş olsa böyle yapardı. Ve sürekli onu tefekkür ederek ona göre hareket eder bir müddet. Bu makamı da geçtikten sonra bu sefer fena fillah makamı geliyor. Bu sefer ben yokum, var olan Allah'tır. Celle Celaluhu. Ve demiştim ki yani böyle bir itikad, böyle bir düşünce neye götürüyor? El-hulul vel-ittihad düşüncesine götürüyor. Yani Hallacı Mansur'un ortaya atmış olduğu. Mâ fil cübbeti illallah. Haşa, cübbenin içerisinde ancak Allah vardır, ben yokum. Ya da enel hak mesela demesi, hak olan benim demesi. İn absarteni absartahu, beni görürsen onu da görmüş olursun. Ve in absartahu absartene, onu görmüş olsan bizi de görmüş olursun. Yani artık Allah-u Teala bizim haşa zatımıza tecelli etmiştir. Bizde hülul etmiştir. Tıpkı şekerin suda eridiği gibi bir şekilde bizde artık bütünleşmiştir. Haşa, böyle bir itikada götürüyor. Bu da İslam'da zındıklık olan, küfür olan bir itikattır. Haşa, bizim dinimizde, inancımızda böyle bir şey yok. Allah-u Teala'nın zatında erimek, onda yok olmak, fena bulmak, yok olmak diye böyle bir şey yoktur. Evet, yine bunu tekit eden, bu manayı yani böyle bir şeyin var olduğunu tekit eden Mahmud Efendi'nin şöyle bir sözü vardır. İrşadül Müridin kitabında sayfa 66'da diyor ki kul Mevla ile sütle şekerin durumu gibidir. Kul Allah ile aynen diyor süt ile şekerin misali gibidir. Bu nasıl olacak diyor? Şeker sütte eridiği gibi kul da Mevla'nın varlığında eriyecek. Nasıl ki şeker eriyorsa sütün içerisinde karıştırıldığı zaman yok oluyorsa, aynı şekilde kul da ne yapıyor? Allah'ın zatında artık yok oluyor. kul fena fillah makamına erişecek. Bu şekilde de artık fena fillah oluyor. Yani artık Allah var, kendisi yoktur. Bu şekilde söylüyorlar, bu şekilde itikad ediyorlar ve dediğim gibi bunu ehli sünnet ulemamız demişlerdir ki böyle bir itikad zındıkların ortaya çıkarmış oldukları, insanı Allah korusun küfre sokan, İslam dairesini dışına çıkaran düşünceler, itikatlerdir. Müslüman gerçekten Allah ve Resulünü seven, Allah ve Resulüne iman etmiş olan bir Müslüman itikadını bu gibi şeylerle bulaştırmaz. İtikadını saf tutar. Allah-u Teala'nın haber verdiği gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği gibi, haşa Allah-u Teala bizden ayrıdır, biz Allah'tan ayrıyız. Evet, Allah vardır Celle Celaluhu, bizler de varız. Ve yani ayrıyız. Ama bu kainatı yaratan, var eden, her şeye kadir olan, bütün kusurlardan, ayıplardan münezzeh olan, kamil olan Yüce Allah'tır. Bizler ise ölümlü olan, fani olan, kusurlarımızla, eksikliklerimizle, fakirliğimizle, ihtiyacımızla nedir? Bir beşeriz. Yani Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu bir beşeriz. Biz kendimizi bu şekilde tanımamız gerekiyor. Yine daha önce de geçtiği gibi yine Nakşibendilik tarikatında vahdet-i vücut itikadı da yayılmış bir itikattır. Hulul-ül ittihat itikadı da zaten bunlar takriben yani aynı kapıya çıkıyor. Yani Allah-u Teala'nın insanın zatında erimesi böyle bir itikat vardır. Fakat bu itikat daha çok büyük şeyhlerde var olan itikattır. Yani bunu aşağıya kolay kolay sirayet etmezler, yansıtmazlar. Bunu kolay kolay mesela bahsetmezler. Çünkü hani biliyorlar ki tarihte zamanda böyle bir şey olmuş. İbni Arabi vahdet-i vücud itikadını çıkarmış. İşte Hallacı Mansur hulul-ül ittihadını, ittihat inancını çıkarmış. Hatta bunun için öldürülmüş. Zamanında işte böyle diyen kimselere kafir denmiş, zındık denmiş, onlara tepki konmuş. Buna binaen her zaman, her vakitte ve her kimsenin yanında bu gibi şeyleri anlatmazlar. Ya da anlattıkları zaman da tevil yoluna girerler. Fakat gerçekte zahiren yani sözlerinden anlaşılan kendi şeyhleri de yani bunu itiraf ediyorlar. Tövbe eden şeyhleri diyorlar ki böyle bir itikat, böyle bir inanç vardır. Yani vahdet-i vücut inancı da hulul vel ittihad inancı da aslen yani Nakşibendilik tarikatında var olan bir itikad ama bu artık belli dereceleri almış olan büyük zatlarda ancak yani teşhir olan itikattır. Aşağıya doğru müritlerde yani belki bu görünmemiş olabilir yani. Bu anlatılmaz. Tabi yeri gelir mesela bunun mucibince de hani konuşmalarda bulunurlar ve yani bunu bazen de belki farkına varmadan da yansıtıyorlar. Hani daha önce de geçtiği gibi mesela Cübbeli'nin İşte Cibril aleyhisselamdan hani bir işte şey getirerekten Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy getirirken işte peygamberimiz soruyor sen bu vahiyi kimden getiriyorsun? Sonra git perdeyi arala, gidip perdeyi aralıyor işte vahiy getirdiği yerde bir de bakıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada oturuyor. Yani vahiyi haşa peygamber aleyhisselatü vesselam veriyor. Kime veriyor? Cibril aleyhisselama veriyor. Cibril aleyhisselam yine peygambere veriyor. Yani Allah'ın makamında kim var? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var. O vahiy veriyor haşa. Ya da mesela Bayram Hoca'nın işte hani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hani yemek diyemem, yemek desem işte ekşir bozulur. İşte su diyemem su işte bunalır bozulur. Güneş diyemem güneş batar vesaire böyle benzetmeler yapıyor diyor. Hiçbirini söyleyemem. Ama işte İmam-ı Rabbani'nin dediği gibi Muhammed Mustafa eşittir Allah diyor. Haşa thumma haşa. İşte bu aslında söylemleri, bu inançları neyi gösteriyor? Demek ki böyle bir şeyin var olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Bununla beraber mesela yani bu vahdet-i vücut inancını savunmuş olan İbni Arabi gibi kimseyi mesela meşayih-i kiramdan azamul meşayih yani meşayihların en büyüklerinden diye mesela vasfetmeleri, Hallacı Mansur'un mesela bahsettikleri zaman yine büyük bir zat yani evliyanın ileri gelenlerinden şeklinde yani onları övmeleri onların bu inançlarını hani yanlıştır şu bu vasfetmeyip yani onlara bir haklılık payı vermeleri nedir? Yine bu durumu gösteriyor. Her ne kadar bunu belki dile getirmemiş olsalar ve hatta yeri gelir mesela bunu kabul etmemiş olsalar da aslında böyle bir inanç gizli de olsa onlarda var olan bir inançtır. Yine şöyle bir söz var, Ruhul Furkan'da geçiyor. Diyor ki, üçüncü yol müşahade. Yani Allah-u Teala'yı görür gibi olma. Böyle bir makam var. Allah-u Teala'yı, hani bizde ihsan makamı vardır. İslam'da ihsan makamı Allah'ı görünmüşçesine ibadet etmek. Evet, işte bunu bahsediyor, müşahede diyor. O da Allah-u Teala'yı görme gibidir. Makamına ulaşmış ve sıfat-ı zatla tahakkuk. Sıfat-ı zatla, yani Allah-u Teala'nın öz zatına ait sıfatların mazharı. Allah-u Teala'nın sıfatları artık onda zuhur ediyor. Tecelli ettiği, parladığı bir yer haline gelmiş olan bir şeyhe. Yani Allah'ın sıfatları artık onda tecelli ediyor. İşte rabıta etmektir. Çünkü onu görmek Allah'ı hatırlamaktır diyor. Evet, bu gibi sözler neyi gösteriyor? Dediğim gibi bu vahdet-i vücudun ve hulul ve ittihad gibi. Yani inançların da bu tarikatlara sirayet ettiği, girdiğini ne yapıyor? İşaret ediyor, gösteriyor. Evet, yine onlarda şöyle bir itikat var bizim akidemize aykırı olan. İşte bizim şeyhlerimiz dünyayı tıpkı tırnağını gördüğü gibi dünyayı da ne yapıyor? Müşahede edebiliyor. Müritlerini görebiliyor. Yine yani Mahmud Efendi'nin sözlerinden İrşadül Müridin kitabından diyor ki Şah Nakşibend için. Yani ondan aktarıyor. Diyor ki bütün dünya bana tırnağımın üstü gibidir. Şah Nakşibend öyle demiş. Bütün dünya benim tırnağımın üstü gibidir. Dünyadaki her şey onlara gözükmez mi diyor. Yani eğer tırnağı gibi ise o zaman dünyaya bakaraktan, yani tırnağına baktığı zaman dünyaya bakmış gibi ve bu şekilde de bütün müritlerini, olup bitenleri de bu şekilde görmüş gibi olur. Böyle bir itikat ne yapıyor? Sirat ediyor ve sirat etmiştir. Yani belki hepsinde olmasın da, olmasa da bir kısmında böyle bir itikat oluyor. İşte benim şeyhim beni görüyor. Hatta bazıları söylüyorlar işte bizim şeyhimiz müridin gece vakti yatağında kaç defa sağa sola döndüğünü bile haber alıyor. Ben mesela birisiyle ne konuşurken dedi ki Efendi Hazretleri her gece müritlerinin evini teker teker gezer. Eğer ki o gece kalkmış sani ibadet etmeye, teheccüdüne, rabıta yapmaya, zikir yapmaya kalkmışsa memnun olur, onun için duada bulunur. Tebrik eder ve çekip gider. Memnun bir şekilde çeker gider. Ama kalkmamışsa ona kızar ve darılır ve bir daha da onun evine gitmez. Tabi böyle bir itikat yayıldığı zaman ne olacak o kimsede? Allah korusun, bu sefer hareket ederken Allah-u Teala değil de bu sefer şeyhi tefekkür ederek. Değil mi? Onu özellikle belki arzulayarak, belki amelini onun için yaparak Allah korusun bu bapta ne yapıyorlar? Şirke kapı açmış oluyorlar. Artık mürit şeyhini tefekkür etmeye başlıyor. İşte şeyh beni görüyor. Kalbimde geçeni biliyor. Gece vakti ne yapıyorum? Gelip dolaşıyor. Yani böyle bir itikada girdiği zaman bu sefer haşa Allah-u Teala'yı değil de bu sefer şeyhini tefekkür etmeye başlıyor. Ve Allah korusun farkına varmadan belki bundan sonra ibadetini de yaparken Efendi Hazretleri için yapmaya başlıyor. Eğer o razı olmazsa ben helak oldum. Razı olursa tamam ben cennete girerim diye bu sefer haşa artık Allah'ın rızası değil de insanlar rızası diye böyle bir itikat, böyle bir düşünce devreye girmiş oluyor. Bu çok sakat, Allah korusun insanı böyle uçurumlara götürecek olan bir düşüncedir, bir itikattır. Yine söyledikleri sözlerden birisi bütün büyük veliler, velilere çivi denir diyorlar. Bütün büyük velilere çivi denir. Bunlar kainatın çivisidir. Kainatı bunlar tutuyor. Kainatı ayakta tutuyorlar. Haşa, böyle bir itikat. Tabii böyle bir şey var. İşte bu zatlar, bu şeyhler, büyük olan zatlar dünyada ne yapıyorlar? Ve de kainatta, işte kainatı ayakta tutan kimselerdir. Tabii Şialarda da var olan itikad. Vallahu alem, yani büyük ihtimal de Şialardan geçmiş. Yani tarikatlara oradan geçmiş olan bir itikad. Şialarda da işte Ehl-i Beyt imamları, bu büyük imamlar kainatta ne yapıyorlar? Tasarruf ediyorlar, kainatı ayakta tutuyorlar. Mesela bu 17 Kasım depremi olduğu zaman bazı mutasavvuf kesimlerde şey olmuştu. İşte bazı şeyhler, bazı işte Efendi Hazretleri vesaire falan cami tuttular, falan yeri tuttular sarsılırken. Yani her taraf yıkıldı, o taraf yıkılmadı. Niye? Çünkü işte oraya falan şeyh falan zat gitmişti, o tutmuştu. İşte onlar olmasa helak olacağız, yok olacağız. Bu sefer kainatta başkalarının tasarruf ettiği, başkalarının isterse yıkar, isterse yıkmaz gibi düşünceler bu sefer yayılmaya başlıyor. Allah korusun, Rabbul Alemine bir pay kalmamış oluyor. Allah korusun. Evet, yine onlarda itikat olan inançlardan bir tanesi de veliler levh-i mahfuzu görür diyorlar. Levh-i mahfuz biliyorsunuz Allah-u Teala var olmuş olan, var olacak olan kıyamete kadar bütün her şeyin yazılmış olduğu ve saklı tutulan yani kimsenin göremediği ancak Rabbul Alemin Allah-u Teala'nın gördüğü ve bazı işte meleklere oradan ittila belki yani izin verip de oradan baktıkları nedir levh-i mahfuz diye yani bütün her şeyin yazılmış olduğu bir nedir kitaptır. Ve bunu tabii hiç kimse bilmez. Allah'tan başkası kimse bilmez. Peygamberler dahi bilemezler. Ama maalesef aynen işyalarda da bu inanç yaygındır. Bizim imamlarımız levh-i mahfuzu görürler. Tarikat ehlinde de bu inanç nedir yayılmıştır. Bizim şeyhlerimiz de levh-i mahfuzu muttali olurlar derler. Mesela yine Ruhul Furkan tefsiri yani onlarda yine meşhur olan tefsirlerden birisi. Hatta bazı alimler diyorlar ki tefsir haricinde her şey var. Yani bir tek tefsir yok. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olarak yapılmış. Ama tefsir haricinde her türlü şey var. Yani bid'atler, hurafeler, yani gayri İslami itikatlar, kıssalar o kadar şey var ki 60 cilt mi bilmiyorum yani çok büyük. Ya bitmiştir ya halen daha devam ediyor. Çok büyük bir tefsir yani yapılan. Özellikle bir heyet tarafından. Yani bu Mahmud Efendi ve çevresi tarafından yapılan bir tefsirdir. Orada geçiyor diyor ki levh-i mahfuza ruhaniyeti yani manevi tarafı nefsani kirlerden temizlenmiş olanlardan başkası nefsi temizlenmiş kirlerden temizlenmiş. Onlardan başkası vakıf yani haberdar olamaz. Ancak onlar haberdar olabilir. Nefsi arınmış olan kimseler. Onun dışında kimse bakamaz. Ona ancak melekler ve melekani sıfatları takınan büyük veliler muttali olabilirler. İşte ancak melekler bakar bir de melekler gibi artık muttasıf olmuş. Nefsini artık tehzip etmiş, arınmış, artık hani ulaşmış olan o kimseler ne yapabilirler? Onlar bakabilirler. Ve tabii onlar baktığı zaman hangi itikat bu sefer ortaya çıkmış oluyor? Demek ki bunlar gaybı biliyorlar. Böyle bir inanç nedir? Bu da dinimize aykırı olan bir inançtır. Çünkü bizim itikadımızda gaybı bilen kimdir? Rabbul Alemin'dir Celle Celaluhu. Allah-u Teala'nın haricinde bütün gaybı bilen var mıdır? Peygamberlerden, meleklerden, insanlardan kesinlikle yoktur. Ayetlerde bunu Allah-u Teala sık sık ifade ediyor. Alimul gaybi mesela bir ayette alimul gaybi gaybı bilen fela yuzhiru ala gaybi ahada. Gaybını hiç kimseye muttali etmez diyor. İlla men irtada min rasulin ancak bir peygamberi işte hani razı olursa bazı peygamberlere o da yani cüz'i olarak Allah-u Teala dilediği kadar gaybı bildir. Yoksa bütün gaybı bildirmez. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam bazı gayb şeylerini haber vermiştir. Ama bütün gaybı aleyhissalatü vesselam bilmez. Aleyhissalatü vesselam eğer ki bütün gaybı bilmiş olsaydı bu Bir-i Mauna'da öldürmüş olan 70 tane sahabesi katledilmezdi. Peygamber Efendimiz'e geliyorlar aleyhissalatü vesselama Müslüman oluyorlar bazıları ve diyorlar ki ya Resulallah bizim beldemize davetçiler göndersen, insanların ihtiyacı var İslam'ın yayılması için, davetçilerin olması, alimlerin olması. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan davetçiler istiyorlar. Aleyhissalatü vesselam da bazı müşriklerden çekiniyor, zarar verirler mi diye. Onlar da garanti veriyorlar. Ya Resulallah korkma, çekinme, biz garanti veriyoruz, koruyacağız. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan tutuyor, sahabenin ileri gelenlerinden, Kur'an ezberini bilen alimlerden, davetçilerden, Ashab-ı Suffa'dan 70 tane faziletli sahabeyi bir bölgeye gönderiyor. Tebliğ ve davet çalışması yapsınlar diye. Ve onlar Bir-i Maune denen yere geldikleri zaman müşriklerin ihanetine uğruyorlar ve hepsi katlediliyorlar. Hepsi şehit düşüyorlar. Düşünün bir günde 70 tane böyle alim sahabenin ileri gelenlerinden 70 tanesi katlediliyor. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilmiş olsaydı böyle bir şeyi yapmazdı. Bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilmiyor. Nasıl oluyor da? Yani bu şeyhler, bu meşayih-i kiram haşa yani levh-i mahfuza ittila etsinler, görsünler, baksınlar, bilsinler. Ya da mesela ifk hadisesi olmuştur aleyhissalatü vesselam zamanında. Hazreti Ayşe'ye iftira atılmış. Bir ay boyunca vahiy gelmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülmüş. Yani böyle bir fitne yayılıyor. Gerçekten böyle bir durum var mı yok mu bilemiyor aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ayşe'ye geliyor. Ya Ayşe diyor bak eğer böyle bir günah işlemişsen diyor Allah'a tövbe istiğfarda bulun diyor. Eğer böyle bir günah işlememişsin zaten Allah seni temize çıkaracaktır diyor. Sonra danışıyor ashaba, yani ne yapayım? Hazreti Ali'ye danışıyor. Ya Resulullah diyor, kendini bu kadar üzme. Başkasıyla da evlenebilirsin. Başkasıyla danışıyor. Ya Resulullah diyor, o senin hanımındır. Vallahi onun hakkında ancak hayır biliriz. Aleyhisselatü vesselam bir ay boyunca sıkıntısını çekiyor. Münafıklar o fitneleri şey yapıyorlar, yayıyorlar. İşte küfür ehline gidiyor bu fitneler. Yani bu basit bir şey değildir. Aleyhisselatü vesselamın namusuna yani işte laf söyleniyor. Bir ay boyunca Aleyhisselatü vesselam o çileye çekmiş. Bir ay boyunca Hazreti Ayşe ve ailesi üzülmüşler. Ağlaya ağlaya artık gözlerinden yaş akmamaya başlamış. Eğer ki Aleyhisselatü vesselam gaybı bilmiş olsa bu kadar sıkıntı çekilmiş olmaz. Aleyhisselatü vesselam bile bilmiyordu. O bilmese bu insanlar nasıl bilsinler? Hazreti Musa mesela Hızır Aleyhisselam'la hani sefere çıkıyor, bazı olağanüstü haller yaşanıyor. İtiraz ediyor, en son kovuluyor yani tabiri doğruysa. Hayır diyor, bundan sonra artık benimle eşlik edemezsin diyor. Onu ayırıyor yani azlediyor müritlikten yani talebelikten. Hazreti Musa bilmiş olsa gaybı değil mi? Peygamber ulul azim peygamberlerden. Böyle bir şeye girmez. Velhasıl maalesef böyle bir inanç, böyle bir itikat da onlarda var. Bizim şeyhlerimiz işte levh-i mahfuza da ittila ediyorlar, görüyorlar. Ve işte gaybi şeyleri biliyorlar diye onlarda da böyle bir şey yayılıyor. Evet, yine onlarda yani bizim dinimize taban tabana aykırı olan, zıt olan akidelerden bir tanesi de velilerden, şeyhlerden istimdat isteme, onlardan yardım isteme. Onlardan meşrudur, güzel bir ameldir, hiçbir beisi yoktur. Bu şekilde onlarda yaygın olan, açık olan bir itikattır. Bunu da gizli tutmuyorlar. Ve bunun için tabi yani delil sorulduğu zaman da bir sürü delil de getiriyorlar. Aslı asları olmayan ya da yani yerinde kullanmadıkları. Mesela getirdikleri delillerden bir tanesi uydurma bir hadis. Diyorlar ki işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Uydurma tabi, aleyhissalatü vesselam'a iftiradır bu. اِذَا دَاقَدْ بِكُمُ الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُوا بِأَهْلِ الْقُبُورِ. Eğer işlerde dara düşerseniz kabir ehlinden yardım isteyin diye böyle bir hadis iddia ediyorlar. Bu şekilde buna binaen ve başka delilleri binaen ne yapıyorlar? İşte kabir ehlinden, şeyhlerden, ölü olsun, diri olsun ne yapıyorlar? İstimdat ediyorlar. Yine yani söyledikleri sözlerden birisi, onu da Abdülkadir Geylani'ye nispet ediyorlar. Tabii kendisi böyle bir sözden münezzehtir. Çünkü müstakim bir zattır Abdülkadir Geylani. Onun hakkında çok iftiralar atılmış. Onun hakkında çok böyle kitaplar da telif edilmiş. Onlardan aslen beridir. Ona nispet ettikleri bir söz işte şöyle demiş. Bir veli ölünce ruhu kınından çıkmış kılıç gibi olur. Nasıl ki kılıç kınından çıktığı zaman daha bir etkin oluyorsa, veli de bu şekildedir. Öldükten sonra çok daha fazla etkin oluyor. Yani hayattan daha fazla artık etkin oluyor. Ondan istimdat istendiği zaman ne yapar? O müridin yardımına koşar. Evet. Halbuki bu inanç da nedir? Bizim itikadımıza göre, bizim yani Kur'an'dan, sünnetten öğrendiğimiz inancımıza göre nedir? İnsanı şirke götüren, batıl olan bir itikattır. Allah-u Teala'nın nehyettiği ve müşrikleri de hani şirk ile vasıflandırdığı Allah-u Teala hani müşrikleri anlatırken, müşrikler işte putlarını Allah'a aracı kılıyorlardı. Putlarından istimdat istiyorlardı. Onları Allah'a aracı kılıyorlardı. Ve Allah-u Teala bunu şirk olarak bizlere tanıtıyor, beyan ediyor. Yani müşriklerin durumu buydu. Ve Allah-u Teala birçok ayetinde de bunu yasaklıyor. Yani Allah'ın dışında işte başka mahlukatlardan, başka zatlardan İşte yardım istemenin, imdat istemenin, şifa istemenin ve buna benzer şeyleri ne yapıyor? Allah-u Teala yasaklıyor. Ayetlerden bir tanesi وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ. Mescitler Allah'a aittir. İbadet edilen yerler Allah'a aittir. Yani ibadet sadece Allah'a aittir. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا. Sakın sakın Allah'la beraber başkasını çağırmayın. Ondan istemeyin, talep etmeyin. Yani sadece Allah'ı talep edin. Bir ayette وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Sana fayda vermeyecek ve sana zarar vermeyecek Allah'ın dışında başka kimseden isteme diyor. فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذَنْ مِنَ الظَّالِم۪ينَ. Eğer sen yapacak olursan muhakkak ki zalimlerden olursun. zulmetmiş olursun. Yani Allah-u Teala'nın hakkına zulmetmiş olursun. İslam'a zulmetmiş olursun. Evet. Bir ayette وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ. Eğer kullarım beni soracak olursa sana bilsinler ki ben onlara yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِ اِذَا دَعَانِي. Eğer ki davetçi yani dua ederse ben onun duasına icabet ederim. Ben ona yakınım. Yeter ki benden istesin. Tabi şart koşuyor. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Bana icabet etsinler, bana iman etsinler. Ki doğru yola ulaşsınlar. Yani iman edip Allah'a icabet edilirse Allah-u Teala da o kimsenin duasına icabet edecektir. Yani Allah-u Teala bize şah damarımızdan daha yakındır. Allah-u Teala Rabbul Alemin olan, her şeye kadir olan, o Allah'ı bırakıp da şimdi mahlukatlara zayıf olan, bizim gibi aciz olan, bizim gibi hastalanan, bizim gibi ölüme mahkum olan, o kimselere yani gidip medet istemek, onlardan istemek nedir? Bu Allah'ın hakkına tecavüzdür ve Allah-u Teala'ya ortak koşmadır. Ne aklen ne şer'an doğru olan bir şey değildir. Yani o da bizim gibi bir beşerdir. Eğer ki gerçekten faydası olmuş olsa, müritlere imdat etmiş olsa, yardım etmiş olsa, şifa vermiş olsa kendisine şifa verir. Yani birçok şeyhi hastalanıyorlar, aileleri hastalanıyor, başlarına musibetler geliyor, hiçbirini kendi nefislerinden def edemiyorlar. Ve sonunda ölüyorlar. Acizdirler. Hatta kapı çalındığı zaman bile şeyh ne yapıyor, kim o diyor. Ya sen gaybı biliyorsan, her şeye kadirsen bilmen de gerekiyor. Aciz oluyor, kapı çalındığı zaman bile kim o diyor. Yani böyle bir insan, işte 1000 kilometre, 5000 kilometre uzakta olan bir insanın haşa, yani şeyine nasıl icabet etsin, isteğine nasıl icabet etsin. Onun misali diyorlar, gerçekten çok güzel bir misal. Zindana düşmüş olan bir kimse, yine zindana düşmüş olan bir kimseden yardım istiyor. Gel beni kurtar diyor, imdat et, imdat eyle beni kurtar diyor. Zaten karşıdaki de adam zindanda, sen de zindandasın. Ya nasıl kurtarsın? Ya da suya düşmüş, boğulmak üzere olan bir kimsenin yine boğulmak üzere olan bir kimseden yardım istemesi gibidir. Fatiha suresinde biz ne yapıyoruz kardeşler? Günde en azından sırf farzları kılsak dahi 17 defa İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyoruz. Bak, na'buduke ve nesta'inuke demiyoruz. Sana ibadet ederiz, senden yardım isteriz. Bunu da diyebiliriz. Ve hatta bunu söylemek daha doğrudur. Yani eğer ki zamir birleşik gelebiliyorsa Arapçada birleşik getirmek çok daha nedir? Belagata uygundur. Ama Allah-u Teala ne yapıyor? Ayrı getiriyor. Na'buduke demiyor da İyyâke na'budu. Nesta'inuke demiyor, İyyâke nesta'in. Niçin? Şundan şu anlaşılsın, yani sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım isteriz. Bunu ifade etmesi içindir. Biz Fatiha'da 17 defa Allah-u Teala ne yapıyoruz? Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım isteriz diyoruz. Bir hadiste de aleyhissalatü vesselam, İhfazillâhe yahfazke. Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Yani Allah'ın şeriatını, dinini korursan Allah da seni koruyacaktır. اِحْفَذِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ. Allah'ı korursan Allah da karşında bulasın. اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ. Soracak olursan, talep edecek olursan sadece Allah'tan talep et. İsteyecek olursan da yardım vesaire sadece Allah'tan iste. Niye? Çünkü her şeye kadir olan O'dur. Bütün hazinelerin sahibi olan, şifayı elinde tutan, gaybı bilen, semih, basir, kadir olan, bizi nefsimizden daha iyi bilen, kalplerimizi bizden çok daha iyi bilen, şah damarımızdan bize daha yakın olan o Rabbul Alemine yönelmemiz gerekiyor. Evet, ve son olarak yine yani bu tarikatlarda yaygın olan ve tahrif edilmiş olan ve oradan da birçok belki şirk ve hurafe, bid'atin kapılarının açıldığı keramet meseleleri vardır. Tabii keramet meselesi bizim dinimizde haktır. Biz itikad ederiz, keramet diye bir şey vardır. Özellikle Allah-u Teala'nın sevmiş olduğu kullara Allah-u Teala böyle bir şeyi vermiştir. Allah-u Teala'nın yani değer vermesi sebebiyle olağanüstü haller düşmüştür. Mesela sahabe-i kiramda olmuştur. Hazreti Ömer'in mesela ya sariyetel cebel el cebel demesi. Ey Sariye, komutana sesleniyor. Rumlarla savaşan çok uzak, yani binlerce kilometre uzakta olan Sariye'ye Hazreti Ömer sesleniyor, el cebel el cebel diyor, dağa doğru yönelin diyor. Ve o sesi işitiyorlar ve daha doğru sırtlarını veriyorlar, yaklaşıyorlar. O şekilde savaşı kazanıyorlar. Yoksa hezimete uğrayacaklar. İşte Hazreti Ebu Bekir'in evinde mesela yemeğin çoğalması gibi. Hazreti Meryem'in mesela hani ağacı sallayıp da ona hurmaların düşmesi gibi. Ve buna benzer yani sahabe-i kiramda yani Allah'ın değer vermiş olduğu zatlarda yani keramet görülür. Allah-u Teala'nın bir ikramıdır. Özellikle de mücahitlerde çokça görülür. Çünkü onlar yani Allah'ın yardımına çokça ihtiyaç duyarlar, maneviyata çokça ihtiyaç duyarlar. Allah-u Teala ne yapar? Bu noktada onları destekler. Bu manevi olan şeylerde ve özellikle mesela Abdullah Azzam Rahimullah bir kitabı vardır yani bununla ilgili olarak özellikle Afganistan'da zamanda Ruslar girdiği zaman Afganistan'ı işgal edip de mücahitler onlara karşı savaşırken o mücahitlerde görülmüş olan, meydana gelmiş olan kerametleri bir kitapta toparlıyor. Ve günümüzde de yani birçok mücahitte yani vuku olabiliyor yani haberini alabiliyoruz. Özellikle mücahitlerde oluyor. Niye? Çünkü onlar Allah'ın yani desteklemesine çokça ihtiyaç duyarlar. O sıkıntılı anlarında ihtiyaç duyduklarından dolayı Allah-u Teala verir. Ve bu yine Allah-u Teala'nın sevdiği kullarına verdiği şeydir. Yani hatta şunu da söylüyorlar ulemalar. Allah-u Teala'nın bize en büyük ikramı nedir? Bize iman bahşetmesidir. İman vermesi, tevhidi vermesi, doğru yolu göstermesi, bizi şirkten, küfürden mesela uzak tutması bizim en büyük kerametimizdir. Yani Allah'ın bize vermiş olduğu en büyük ikramdır. Bununla beraber belki dara düştüğümüz zaman, sıkıntıya düştüğümüz zaman Allah-u Teala'nın işlerimizi mesela kolay kılması, bazı olağan hal, belki olağanüstü haller düşebilir yani Allah'ın bir ikramıdır. Hatta İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki sahabe-i kiramda bu az düşerdi, az olurdu, tabiinde daha fazla olurdu. Niçin? Çünkü sahabenin zaten imanı çok kuvvetliydi yani çokça ihtiyaç duymazlardı. İnsan bazen bir boşluğa düşecek olsa, biraz zayıflayacak olsa gözü böyle bir şey arar Allah'ın bir desteğini. Sahabede iman güçlüydü, onlarda daha az vuku bulmuştur ama tabiinde daha fazla olmuştur. Çünkü imanen onlar daha azdı, daha da eksikti yani. İşte bu keramet meselesi maalesef tarikatlarda çokça çarptırılmış ve sürekli uydurularaktan işte şeyhler yok otururken kışın yaz meyvesini getirdi, ikram etti. Yok işte melekleri gördü, birini cehenneme götürürken hemen onları engelledi, alıkoydu. İşte birisi ondan medet istedi falan, bir yerde nehire düşmüşken direkt elini uzattı, onu kurtardı. Buna benzer bu şekilde keramet adı altında bir sürü yani şirke belki insanı bulaştıracak olan işte zatları Allah konumuna haşa koyacak oldukları şekilde ne yapıyorlar? Çarptıraraktan bu şekilde yayılıyor. Buna da tabii dikkat etmek gerekiyor. Maalesef böyle bir durum var yani tarikatlarda. Evet, genel anlamda kardeşler yani tarikatlarda bu sayılan şeyler öbür tarikatlarda da var olan şeyler ve yaygın olan şeyler. İbn-i Teymiye Rahimullah'ın dediği gibi yani bu tasavvufta üç kesim vardı. Üstadlar kesimi, o da vefat ettiler. Onlar yani özellikle tabiinden sonra, tabiin ve tabiinden sonra gelmiş olan çok böyle alim, takvalı, sünnete riayet eden kimselerdi diyor. Bunlar hani nefislerini tezkiye etmişler, züğüt hayatı yaşamışlar. Bunlar da tam yani ilim üzereydiler, vefat edip gittiler. Ondan sonraki gruplar nedir? Ya işte resim tasavvufudur. Yani resmen onlara benzeyen, onlar gibi giyinen, onlar gibi kendini gösteren ya da murtezaka. Yani bu tasavvufu rızık kazanma, para kazanma, dünyayı elde etme amacıyla kullanan kimselerdir. Hani o üstadlar gibi kimse kalmamıştır. Çünkü onların döneminde akide saftı, temizdi, bu gibi şirkler, hurafeler, bid'atler yaygındaydı. Daha sonra ne oldu? Özellikle felsefecilerin işte tasavvufa girmeleri sebebiyle artık tasavvuf başlı başına yani şirklerin bulaştığı, hurafelerin, bid'atlerin, birçok yanlışların bulaştığı başlı başına bir mezhep, neredeyse bir din haline gelmiş oldu. Peki biz böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor muyuz? Hayır, bizim ihtiyacımız yok. Bize şeriat, İslam tertemiz bir şekilde gelmiştir. Hiç eksilmeden, değişmeden Allah-u Teala bunu muhafaza etmiştir. Ve ihtiyaç duyduğumuz her şey Kur'an'da ve sünnette vardır. Her şey. Yani Allah-u Teala hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. İlla ki Allah-u Teala kitabında ne yapmıştır? Ya bahsetmiştir ya da onun kuralını koymuştur. Aynı zamanda aleyhissalatü vesselam bir fiil tatbiki olarak göstermiştir ya da onun kuralını söylemiştir. Hiçbir şey eksik değildir. Aleyhissalatü vesselam da dediği gibi teraktukum alel mahaccetil beyda. Ben sizi tertemiz, bembeyaz bir yol üzere bıraktım diyor. Leyluha kenahariha, onun gecesi gündüzü gibidir. Apaydınlıktır, apaçıktır. La yazihu anha illa halik, yani ondan ancak helak olacak olan kimseler sapmış olurlar. Abdullah bin Mesud'un dediği gibi aleyhissalatü vesselam vefat ederken havadaki uçan diyor kanatlarını kırpan kuşlara kadar diyor aleyhissalatü vesselam bize haber vermişti. Yani her şeye bahsetmişti. Hatta ehli kitaptan birisi Salman-ı Farisi'ye diyor ki, yani Hristiyanlardan bir tanesi, yahu sizin şu peygamber acayip diyor, yani her şeyi bahsetmiş ta affedersiniz tuvalette, yani büyük abdeste kadar diyor her şeyi size öğretmiş diyor. Yani nasıl orada tuvaletinizi yapacaksınız, temizleneceksiniz, neye riayet edeceksiniz, ya her şeyi size öğretmiş diyor. Bunu ehli kitap bile itiraf ediyorlardı. İslam elhamdülillah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Allah'a götürecek, yaklaştıracak, Allah'ın rızasına ulaştıracak en güzel yolu bizlere göstermiştir. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْد۪ينَ diyor. Size sünnetime ve raşid halifelerimin sünnetine sarılmanızı tavsiye ederim diyor. وَعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسِ ve azı dişlerinizle ona ısırın diyor. وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُورِ ve dikkat edin, sonradan ortaya çıkacak olan şeylere dikkat edin. Onlara dalmayın, girmeyin. Niye? Fe inne kulle bid'atin dalalet. Çünkü her bir bid'at dalalettir diyor, sapıklıktır. Başka hadislerde de ve kullu dalaletin finnar, ve her bir dalalet de ateştedir diyor. Bir hadiste de men ahdese fi emrina hada ma leysa minhu fehuve reddun. Kim bizim bu dinimizde, bu işimizde olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o reddedilmiştir. Bir hadiste de men amila amelen neyse aleyhi emruna fe vereddun. Kim emretmediğimiz bir ameli işleyecek olursa o reddedilmiş olacaktır diyor. Elhamdülillah sünnet mevcuttur. Ve biz sünnete sarılmış olsak en güzel şekliyle biz Allah'a ibadet etmiş olacağız. Yani falan şeyhin vereceği tesbihata, yok el vermesine, yok bilmem ne vermesine kesinlikle ihtiyaç yoktur. Ve İmam Malik'in dediği gibi biz eğer ki sünneti bırakıp da bid'atlere yapışıyorsak şu anlama geliyor. Ya Resulallah, haşa, sen tam yapamadın. Sen eksik yaptın. Buna binaen falan kişi tam yapıyor, ben ondan alıyorum. Ve hatta o bid'atı ortaya koymuş olan kişi diyor bunu iddia etmiş oluyor. Ya Resulallah, haşa, sen eksik bıraktın. Tam yapamadın, işte ben tamamlıyorum. Bu da haşa, yani aleyhissalatü vesselam'a büyük bir iftiradır. Haşa, böyle bir şey olamaz. Çünkü aleyhissalatü vesselam hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. O yüzden bizim, yani sünnette bize kafi gelecek olan şeyler yeterlidir. Sünnete sarılmak inşallah aleyhissalatü vesselam dediği gibi yani insanı kurtuluşa yani ulaştıracak olan yoldur. Aleyhissalatü vesselam bir hadisinde diyor işte Yahudiler 71 fırkaya bölündüler. Hristiyanlar 72 fırkaya bölündüler. Benim ümmetim de 73 fırkaya bölünecektir. 72'si ateştedir, bir tanesi müstesnadır diyor. Sadece bir müstesna, hepsi ateştedir. Ya Resulullah, hangisi kurtuluşa erecektir diye sorunca مَا كُنْتُ عَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِ diyor. Ben ve sahabemin üzerinde olduğu yol diyor, işte bu kurtuluşa erecektir. Geri kalan da diyor nedir? Ateştedir. Demek ki insanı kurtuluşa ulaştıracak olan nedir? Aleyhisselatü vesselamın ve sahabe-i kiramın yoludur. İslam'ı sahabe-i kiramın anladığı gibi anlamak, onlar gibi yaşamak, onlar gibi tatbik etmek, İşte asıl olan budur. Yoksa tarikatçısı da diyor ben de Kur'an ve sünnete sarılıyorum. Mutezilesi de böyle söylüyor. Mürciyesi de böyle söylüyor. Haricisi de böyle söylüyor. Her türlü bid'at fırkası böyle söylüyorlar. Biz Kur'an ve sünnete sarılıyoruz. Onları esas tutuyoruz. Ama önemli olan nedir? Kur'an ve sünneti sahabe-i kiramın anladığı gibi, yaşadığı gibi o şekilde anlamak, o şekilde yaşamak. Biz bakalım sahabe-i kiramın yaşantısında var mıydı bu anlatılan şeyler? Yok. Yoksa o zaman bırakacağız. Neler vardı? Onlara yapışırsak Allah'ın izniyle bu şekilde inşallah Allah'ın rızasına ulaşırız ve kurtuluşa ermiş oluruz. Son olarak da şöyle bir durum var kardeşler. Dikkatliyseniz yani tasavvuf maalesef ümmete genel anlamda büyük büyük zararlar getirmiştir. Özellikle siyasetten el etek çekmek, işte meydanı tağutlara, küfür ehline, mürtetlere bırakmak, siyasete karışmayıp da işte siyaseti kafirlere, mürtetlere bırakmak, küfür ehline bırakmak, maalesef yani yapmış oldukları büyük zararlardan bir tanesidir. Bugün dikkat edin, dünya genelinde cihada iştirak eden, cihada böyle katılan ciddi bir manada yani böyle tasavvuf ehli var mıdır? Şeyhleriyle, müritleriyle, bazen tek tük bazen oluyor da çok kısa müddette ve bırakıyorlar. Yani İslam alemi işgal edilmiş. Müslümanların bütün toprakları kafirler tarafından işgal edilmiş. Şeriat kaldırılmış, hilafet kaldırılmış, küfür sistemleri kurulmuş. Mürtedler hakim, asli kafirler hakim. Müslümanların zenginliklerini sömürüyorlar. Müslümanları hapse atıyorlar, kadınlarına tecavüz ediyorlar, zenginliklerini talan etmişler, mukaddesatlarına saldırıyorlar. Ve tasavvuf ehli dikkat edin neyle meşguller? İşte tesbihatla, zikirle, ibadetle, bazı yani bidatlerle maalesef. Ve biz hani nefsimizi terbiye ediyoruz, büyük, büyük cihadımız biz nefsimizi terbiye etmedir. İşte haşa aleyhissalatü vesselam güya Bedir savaşından dönerken biz işte küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz diyerekten kendilerini kandırıyorlar. Yani böyle bir şey de yok. Yani aleyhissalatü vesselam böyle bir hadisi söylememiştir. Reca'na minel cihadil azgar minel cihadil azgar ilel cihadil ekbar. Biz küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz diye böyle bir hadisi yoktur. Bu İbrahim İbni Ebi Able adında tabiinden bir adamın bir sözüdür. Evet, nefse karşı cihat vardır. Fakat aleyhissalatü vesselam cihadı vasfederken yani kılıçla kafirlere karşı mücadele edilen o savaşı, o mücadeleyi ve zirvetu senamihi el cihadu fi sabilillah diyor. Bu İslam'ın zirvesi diyor, Allah yolunda cihad etmedir diyor. Ve Allahu Teala ayetlerde yani cihadı bahsederken uzun uzun överken ve cihada katılmayanlar işte azab ile, cehennem ile bazı yani tehdit ayetleri vardır. Bunları hep bahsederken Allah yolunda kılıçla cihad eden, çarpışan, kafirlere karşı çarpışan kimseleri bahsetmiştir. Tabii ki nefisle de cihat var. Bu noktada da yani bazı hadisler var. El cihadu cihadun nefs diyor aleyhissalatü vesselam bir hadiste. Cihat nefsin cihadıdır. Yani nefse karşı da cihad, yani cihat demek zaten çaba harcamak, mücadele etmek anlamına geliyor. Tabii ki nefsimize karşı mücadele edeceğiz. Bu da cihadın bir parçasıdır. Ama bütün cihat o değildir. Ya da bu büyük cihattır, öbürü küçük cihattır. Bu şekilde cihadın yani ehemmiyetini küçük göstermek, bu İslam'ı tahriftir. O sebeple dikkat edin, genelde tağutları tanıyan, tağutları benimseyen, tağutları işte destekleyen, onlarla beraber oturan, maalesef tasavvuf liderlerini böyle günümüzde çokça görüyoruz. Yani doğru dürüst bir şeyhi göremiyoruz böyle tasavvuf şeylerden, yani tasavvufçulardan çok nadirdir böyle tağuti rejimlerden. İşte yüz çevirmiş olan, onları reddetmiş olan, onlara karşı cihad eden, mücadele eden, onların küfürlerini, batıllıklarını ortaya döken ya da cihad sahalarında cihad eden maalesef. Yani ve aslen tağuti sistemler de tasavvufu istiyorlar. Niçin bu kadar yaygın dünya genelinde, Türkiye'de niçin bu kadar yaygın? Neredeyse milyonlarca müridi var. Çünkü tağutlar böyle bir şeyi istiyorlar. Ne güzel, siyasete karışmayan, tağutlara itaat eden, boyun eğen, askerliğe mi çağırdılar? Direkt sem'an ve ta'aten, direkt askerliğe giden, savaşa mı sokulacak? Direkt ne yapalım, ulul emirdir, direkt savaşa giren, işte kafirlerle anlaşma yapılmış, ulul emirdir yani ne yapalım, doğru görmesek de ama öyle yapmış. Yani her şeyde boyun eğen, itaat eden, tabii ki böyle insanları, koyun sürüsünü tabii ki tağutlar ister. Bundan dolayı tarikatlar daha fazla ne oluyor? Mecal açıldığı için yayılıyor dünya genelinde. Bunu Amerika da istiyor, tağutlar da istiyor. Çünkü biliyorlar ki bu küfre bir zarar getirmeyecektir ve şeriatın gerçek manada hakim olacağı, yani böyle bir o yoldan da gelmeyecektir bildiklerinden dolayı önünü açıyorlar ve bilakis de dediğim gibi destekliyorlar. Evet, Rabbim bizlere hakkı hak olarak göstersin. Amin. Ve ona tabi olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Batılı da batıl olarak gösterip ondan içtinab etmeyi ve tasavvuf bataklığına girmiş olan kimseleri de Allahu Teala oradan kurtarıp hidayeti onlara, doğru yolu onlara nasip etmesini Allah'tan diliyorum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.